Ayrım 48 Brandenburg, Glenmead, sayfa 561. 48. Kısım. Strasbourg, 23 Aralık, 15.02. Peter's Quay Ernest'teki apartmanın önüne gelip durduğunda kar yeniden başlamıştı. Arabayı avluya bıraktı, kızla birlikte yukarı çıktılar. Kız Petit France'daki yemek boyunca fazla konuşmamıştı. Peters onu rahatsız eden önemli bir konu olduğunu düşündü. Yine de kızı zorlayıp konuşturmaya çalışmadı. Folkman'ın evine girdiklerinde Peters kızın buraya yerleşip odaları düzenlediğini, eve son geldiği günden bu yana ufak tefek değişiklikler yaptığını gördü. Folkman ile kızın arasında bir şeyler olduğunu düşünmeye başladı. Bir süre sonra özür dileyerek kalktı, kızın kahve hazırlamasından da yararlanarak banyoya gitti. Dönerken koridorda durdu, sonra Folkman'ın odasına girdi. Yatak yapılıydı ama odaya kızın parfümü sinmişti. Erika'nın elbiseleri Folkman'ın dolabına asılmış, hatta makyaj çantası bile yatağın yanına konmuştu. Tekrar koridora çıktı, ikinci yatak odasının kapısını açtı. Burada da yatak yapılıydı ama odanın havasında hiçbir koku yoktu. Yatağın düzenli fakat kullanılmamış olduğu görülüyordu. Peters oturma odasına döndüğünde kız mutfaktan çıktı. ''Size kahve ile birlikte şeker ya da süt alır mısınız?'' diye sormayı unuttum. Peters gülümsedi. ''Her ikisi de, iki kaşık.'' Kız mutfağa dönünce Peters pencerenin yanında dikildi, bir sigara yaktı. Karlar camın önünde uçuşurken Peters camın yanında sigarasından nefes çekti, durumu düşündü. Folkman ile kızın arasındakiler aslında onu hiç ilgilendirmezdi. Bu meslekte bir insanın duygularının, bu duygular Folkman ve kız gibi çok farklı köklerden gelen insanlar arasında olsa bile bastırılamayacağını öğrenecek kadar uzun kalmıştı. Ferguson bu ilişkinin profesyonelliğe uygun olmadığını düşünerek suratını asabilirdi. Ama en tepedekiler bile bazen, özellikle de ilgilendiğiniz dosyadaki kadının genç ve güzel olduğu durumlarda böyle şeylerin yaşandığını bilirlerdi. Ama Folkman'ın durumuna şaşırmıştı. Peterson tanıdığı kadarıyla bu ilişki hiç Folkman'a göre değildi. Hep uzak ve mesafeli davranmıştı. Birine bağlanmak da hiç ona göre görünmüyordu. Özellikle de bir Alman kıza, üstelik de bu kıza diye düşündü Peters, kızın dosyasında okuduğu bir satırı hatırlayarak. Pencereden uzaklaşıp televizyonun uzaktan kumandasının düğmesine bastığı sırada kız elinde dumanı tüten iki fincan kahveyle geldi. Peters fincanını alıp oturdu, otururken de beyaz gömleğinin üzerine sigarasının külünü düşürdü. Uzanıp kahvesini almak istediğinde kızın kendine, daha doğrusu beline baktığını gördü. Eğildi baktı, kemerine taktığı kılıf içindeki beretta bütün çıplaklığıyla görünüyordu. Başını kaldırdı, kızın başını çevirmeden önce gözlerinin içine baktığını gördü. Bir kelime söylemeden kalktı, kılıfını kemerinden çıkardı, tabancasını paltosunun yanına asıp yerine oturdu. Mercedes 4 kez Quay Ernest'te yukarı aşağı gittikten sonra binanın dışında durdu. Kar arabanın ön camını örtüyordu, şoför silecekleri çalıştırdı. Yolcu koltuğundaki adam elindeki adresi son kez gözden geçirdikten sonra şoföre bakıp başını salladı. Yağmurluğunun yakasını kaldırıp dışarı karın altına çıktı. Adam avluya girip gözden kaybolurken şoför elleri direksiyonda gözleriyle Quay Ernest'i tarayarak bekledi. Ara sıra yerdeki sulu karı foşurdatarak yanlarından geçen sarı far ışıklarının dışında sokakta fazla trafik yoktu. Adam kötü havada insanların çevrelerinde olup bitenlerle ilgilenmediklerini, önlerindeki yola bakmayı tercih ettiklerini düşündü. İkinci adam 3 dakika sonra geri dönüp arabaya bindi. Saçları ve yağmurluğunun omuzları kar içindeydi. Şoför klimanın derecesini daha da yükseltti. Öteki kocaman elini yüzünde gezdirdi. Yolcu koltuğundaki, ''Adres doğru'' dedi Almanca. ''Zilde de Folkman'ın adı var. Arkada bir pencere var. İçeride de iki kişi. Bir erkek ile bir kadın.'' Şoför saatine baktı. ''Tamam, bir tur daha atalım. Sonra buraya döneriz.'' Mercedes kaldırımdan uzaklaşırken yolcu koltuğunda oturan adam eğildi. Koltuğun altından susturucu takılmış iki tabanca çıkardı. Cenova, 15.15. Franco Scali deponun kapısında işaretsiz polis arabasına arabadan inen, kışlık paltolarının altından tabancaları görünen dedektiflere bakıyordu. Arka koltuktaki adam da arabadan indikten sonra Franco'nun dedektiflerden biriyle İngilizce konuştuğunu duydu. Telefonu ettiği için memnundu doğrusu. Bütün her şey büyük bir belaya doğru gidiyordu. Farkındaydı Franco. Telefon konuşmasını yaptıktan sonra da uyuyamamış, vücudu korkuyla titremişti. Şimdi de kendini hasta ve bitkin hissediyor, göğsündeki sancıdan sonra hala ayakta durabildiğine şaşarak, neredeyse birer lastik halini almış bacaklarının üzerinde direnmeye çalışıyordu. O sabah 8'de evine gelmişlerdi. İki aynasız onu depoya götürmek istediklerini, konteynerin evrakına bakıp ona bazı sorular soracaklarını söylemişlerdi. Franco sanki bütün bunlar çok önemli değilmiş gibi davranmaya gayret etmişti.
Tabii, sorun değil.
Ama bu herifler korkudan donuna ettiğini hemen anlarlardı. Burunları eğitimliydi. Franco da endişesinin aynasızların gözünden kaçmadığından emindi. Önce üst katta parmak izlerini almışlar, sonra da polis merkezine göndermişlerdi. Franco'yu endişelendiren bu değildi. Gizli bölmeyi açarken eldiven kullanmıştı. Sonra da polisler konteyner konusunda soru sormaya başladılar. Polislerden birisi ona söylemek istediği bir şey olup olmadığını sorduğunda da omuz silkmiş, elbette hayır demişti. Onu suçlayabilecekleri hiçbir şey yoktu ellerinde. Dolabındakiler de gitmişti. Aldo sağ olsun. İyi arkadaş Aldo. Artık ona bir borcu vardı. Üstelik birlikte çalıştığı adamlar da yardım edeceklerini söylemişlerdi. Nasıl yardım edecekleri konusunda Franco'nun en ufak fikri yoktu. Ama nasıl ederlerse etsinler çabuk olmak zorundaydılar. Zamana karşı yarışıyordu hepsi bu. Olanları en başından itibaren düşünmeye, karanlıkta bir ışık görmeye çalışırken bitkinliğinin arttığını hissetti. Aynasızlar işlerini bitirdiklerinde Franco eve gidip gidemeyeceğini sormuştu onlara.
''Beklemek zorundayız.'' demişti aynasız. ''Sana soru sormak isteyen başkaları da var.''
''Nasıl başkaları? Ne sorusu?'' diye sormuştu Franco.
''Sen bekle hele, fazla uzun sürmez.'' demişti polis sadece.
Franco deponun kapısına kadar çıkıp bir sigara yakmış, çocuklardan birinin getirdiği pizzadan bir parça yemeye çalışmıştı. Kendini zorlaması gerekmişti, iştahı yoktu ama kimseye bir şey belli etmemeye çalıştı. 7 saatten fazladır gayret ediyordu zaten. Karanlık yavaş yavaş çökmeye başlamış, saatler yıllar gibi uzamaya, midesindeki ekşime artmaya başlamıştı. O kadar ki Franco bir ara mide bulantısından bayılmaktan korktu. Burada bekletildiği için yakındığında da karabinieriler onu dinlememişlerdi bile. İşte o sırada bu araba gelmiş, içinden de bunlar çıkmıştı. Franco o zaman gerçekten terlemeye başladı. Post bıyıklı bir İtalyan dedektif kendini takdim ederken Orsati, Franco gülümsemeye çalıştı. Orsati sonra ötekini tanıştırdı.
Signore Faultman, sizi Franco Scali ile tanıştırayım.
Franco adamın elini iyice sıktı. Böylece kendi elinin titremesini gizlemeyi düşünüyordu. Adamın şahin gözleri ona döndü.
Ciao dedi Franco.
Konteynerden başlayalım dedi dedektif. Franco gülümsemeye çalıştı.
Tabii.
Müfettiş önden yürüdü. 15.35 Beck ve Clines'ın bindiği küçük Fiat limana girdi. Deponun 100 metre ötesinde durdu. Rıhtımda o kadar çok polis arabası vardı ki kimse onları durdurmayı düşünmedi bile. Beck motoru sustururken Clines saatine baktı. Sonra gözlerini deponun önüne park edilmiş arabalara çevirdi. 100 metre kadar ileride rıhtımın üzerinde bir grup insan mavi bir konteynerin çevresine toplanmıştı. Clines arka koltuğa uzanıp güçlü Zeiss dürbünü aldı. Mercekleri konteynerin çevresindeki kalabalığa çevirip ayarladı. Faultman rıhtımın önünde limanın öteki ucundan gelen hafif esintinin altında duruyordu. Tepedeki Klik ampuller karabinierilerin sarı siyah bantlarla çevirdiği rıhtım bölümünü gündüz gibi aydınlatıyordu. Orsati'nin konteynerdeki gizli bölmeyi bulduğunu söylediği gümrük yetkilisi yanlarına yaklaşıp müfettişe hızlı hızlı bir şeyler anlattı. Sonra da önlerine düşüp üzerinde 3 kırmızı çizgi bulunan mavi konteynere doğru götürdü. Folkman konteynerin kenarından çıkarılmış bir levhanın yere yatırıldığını, levhanın kaldırıldığı yerden de 25 santim genişliğinde bir bölme çıktığını gördü. Şişman gümrükçü onlara dönüp yanına gelmelerini işaret etti. Folkman müfettişe sordu. Nasıl bulmuş? Konteynerin içine muştayla vurarak sağ kenarın sonuna doğru sesle bir değişiklik duymuş. Ama bu konteyneri tanıyor. Rıhtımda son gördüğünde bu konteynerden kuşkulanmış ama iyice araştıracak zaman bulamamış. Orsati konteynerin yanına diz çöktü. Aralıktan küçük bölmeye baktı. Sonra Folkman'a dönüp sordu. Bakmak ister misiniz? Folkman başıyla onaylayınca Orsati ona kalem kalınlığında bir fener uzattı. Folkman diz çöktü, feneri yaktı, bölmenin içini araştırdı. İç duvara belki 25 santim arayla tutturulmuş madeni kelepçeleri gördü. Boşluk boya ve küf kokuyordu. Ayağa kalktı, dönüp Scully'ye baktı. Adamın gözlerinde bir kararsızlık vardı. Folkman Orsati'ye döndü. Scully İngilizce biliyor mu? Müfettiş Franco'ya dönüp soruyu tekrarladı. Scully omuz silkti, cevap olarak bir şeyler söyledi. İngilizce bilmediğini söylüyor, dedi Orsati. Ne düşünüyorsunuz, sizce bir şeyler biliyor mu? Müfettiş gülümsedi. Evet, bir şeyler bildiğinden eminim. Bu boşluğu her kim kullandıysa içeriden yardım görmüş olmalı. Scully gibi biri akla ilk gelebileceklerden. Boşlukta parmak izleri bulabildiniz mi? Hayır, ama başka bir şey bulduk. Ona küçük bir sürprizimiz olacak. Folkman sürprizin ne olduğunu sorunca müfettiş açıkladı. Folkman başıyla onaylayıp gözlerini Franco'ya çevirdi. Adamın endişeli olduğu kesindi. Endişesini gizlemeye çalışıyor, bunda da başarılı olamıyordu. Depoda bir büro var, dedi müfettiş, ama isterseniz onunla önce ben konuşayım. Ben işimi bitirdiğimde inanın Franco Scully bildiği her şeyi anlatacaktır. Dışarıda beklememi ister misiniz? Tabii, neden olmasın. Franco aryasını söylemeye başlayınca sizi çağırırım. Klein's Container'in çevresindeki kalabalığın çözülüp depoya doğru yürüdüğünü gördü. Zeiss'la bakınca kalabalığın arasından Scully'yi seçti. Beck'e bakıp başını salladı, öteki arka koltuğa uzandı, valizleri aldı. İki Heckler & Koch MP5K otomatik tabancayı toplayıp şarjörlerini takmak bir dakikadan az sürdü. Başlarını kaldırdıklarında kalabalığın depoya vardığını gördüler. Klein silahın horozunu kaldırdı, emniyet mandalını kapadı, Beck de onu taklit ediyordu. Strasbourg, 15.55. Ferguson bürosunda oturmuş, dışarıda yağan kara bakıyordu. Kızın müdürleriyle yediği öğle yemeğinden geç dönmüş, Peters'ın yazdığı notu bulmuştu. Folkman'da yapılacak bir toplantıdan söz ediyordu Peters, bir de acil olduğunu belirtiyordu. Notun altında Peters'ın kızla birlikte Folkman'ın evinde olduğunu belirten bir satır vardı. Bunun anlamını merak etti. Folkman'ın araştırması ile ilgili olması gerektiğini düşündü. Folkman'ın evini aramak üzereyken telefon açıldı, ahizeyi kaldırdı. Jan de Vries, Asunción'dan onun adına gizli bir belge geldiğini, zarfın üzerinde acil kaydı olduğunu, zarfı getirip elden teslim edeceğini söyledi. De Vries 3 dakika sonra geldi. Ferguson mührü kırıp zarfı açmadan önce adamın odadan çıkmasını bekledi. Zarfın içindeki mesajı dikkatle okudu. Okudukça yüzündeki kan çekiliyordu. Ferguson ayağa kalktı, mesajı masasının üzerine bıraktı. Yüzü kül gibi pencerenin yanına gitti. Bir dakika kadar pencerenin yanında sessiz, inanmaz, cama çarpan karları görmeden durdu. Sonra tekrar masasının başına dönüp mesajı aldı, yeniden okudu. Okuduktan sonra yine tereddüt etti. Bu kez kısa bir tereddüt, sonra telefonu kaldırıp hızla tuşlara bastı. Karşıdaki telefon çaldı ama cevap veren olmadı. Ferguson boş eliyle çatalı kapattı, bir an düşündü. Kaşları çatıktı. Sonra çatalın üzerindeki elini kaldırarak yeniden numarayı çevirdi. Pencerenin önünde durmaya devam etseydi, binanın önünde duran siyah Mercedes'ten iki kişinin indiğini, birinin elinde de bir evrak çantası olduğunu görecekti. Adamlar 10 saniye kadar sonra binaya girdiler. Güvenlik masasındaki görevliye kimliklerini gösterdiler. Lobiyi geçip asansöre yöneldiler. Bir kilometre kadar ötede Kuay Ernest'te başka iki adam da Mercedes'ten yağan karın altına çıktılar. Kararlı adımlarla karla kaplı avluyu geçtiler, basamakları tırmandılar. Folkman'ın dairesinin önünde durduklarında şoför arkadaşına bakıp başını salladı. Her ikisi de yağmurluklarının önünü açıp susturucu takılmış tabancalarını çıkardılar. Şoför merdivenlerin ucundaki avluyu gözetlerken öteki ağırca bir deste anahtar çıkardı. Anahtarlardan birini seçip kilide uzattı.
48. ayrımın sonu. Sayfa 568.